Ayrım 7.
Değerli olan bireysel tutum değil, boşlukların istenilen nitelikte en çabuk şekilde doldurulabilmesidir. Ama bu nitelik sözcüğün tam anlamında bir nitelik olmaktan çıkar. O yalnızca bir rol, daha fazla istenen bir nitelik ortaya çıktığında hemen onunla değiştirilen aldatmaca bir niteliktir. Bundan ötürü örneğin saygınlık bazen istenilen bir niteliktir. Belirli iş alanlarında satıcıların kamuoyunu 19. yüzyıl iş adamlarının çoğunda gerçekten var olan güvenilirlik, ölçülülük ve saygınlık gibi niteliklerle etkilemeleri gerekmektedir. Şimdi bu niteliklere sahipmiş gibi göründüğü için güven aşılayan bir insan aranmaktadır. Bu insanın kişilik pazarında ne sattığı, oynadığı rol konusundaki yeteneğince belirlenir. Bu rolün ardında ne türden bir kişinin bulunduğu hiç sorun olmadığı gibi kimseyi ilgilendirmezdi. O kendisi de dürüstlükle değil, bu dürüstlük görünümünün pazardan sağladıklarıyla ilgilenmektedir. Pazarlayıcı yönlenmenin öncülü boşluktur. Onun için değişmeye konu olamayacak herhangi bir özgür niteliğin bulunmayışıdır. Çünkü sabit olan her özyapı gün gelir pazarın gerekimleri ile çelişkiye düşebilir. Bazı roller kişilerin bireysellikleri, özellikleriyle uyuşmayabilirler. Bu nedenle onları rolleri değil bireysellikleri yok etmemiz gerekir. Buraya kadar betimlenmiş olan özyapı yönlenmeleri taslaktan da görüleceği gibi hiçbir zaman birbirinden ayrı yönlenmeler değildir. Örneğin bir kimsede alıcı yönlenme başat olarak bulunabilir ama o genellikle öteki yönlenmelerden ya biri ya da hepsiyle karışmıştır. Çeşitli karışımları daha sonra bu bölümde tartışacağım. Ancak bu noktada tüm yönlenmelerin insansal donanımının parçaları olduklarını ve herhangi bir özgür yönlenmenin başat oluşunun büyük ölçüde bireyin içinde yaşadığı kültürün özelliklerine dayandığını vurgulamak istiyorum. Çeşitli yönlenmeler ve toplumsal kalıplar arasındaki ilişkinin daha ayrıntılı bir çözümlemesi, her ne kadar öncelikle toplumsal ruh bilim sorunlarıyla uğraşan bir araştırmaya bırakılması gereken bir çözümleme ise de, ben burada üretici olmayan bu dört yönlenme tipinden herhangi birinin başatlığını sağlayan deneysel bir varsayım önermek istiyorum. Özyapı yönlenmesi ve toplumsal yapı arasındaki bağlantının önemi, yalnızca özyapı biçimlenmesinin en önemli nedenlerini anlamakta bize yardımcı olması değildir. Şu olguya da dikkati çekmek gerekir. Özgür yönlenmeler bir kültürün ya da toplumsal sınıfın üyelerinin çoğunda ortak olabildikleri ölçüde toplumun işleyişini anlayabilmek için işleyişlerini bilmek zorunda olduğumuz etkili duygusal güçleri temsil ederler. Kültürün kişilik üstündeki etkisini vurgulayan bugünkü görüşe karşı toplumla birey arasındaki ilişkinin yalnızca kültürel kalıpların ve toplumsal kurumların bireyi etkiledikleri anlamında anlaşılmamaları gerektiğini dile getirmek istiyorum. Bu karşılıklı etkileşim çok daha derinlere inmektedir. Sıradan bireyin tüm kişiliği insanların birbirleriyle kurdukları ilişkiler aracılığıyla biçimlenir. Bu kişilik toplumun sosyoekonomik ve siyasal yapısınca öylesine belirlenir ki insan bir bireyi çözümlediği zaman bu çözümlemeden onun içinde yaşadığı toplumsal yapının tümünü ilkece çıkarımsayabilir. Alıcı yönlenme çok kez bir grubun bir başka grubu sömürme hakkını sağlam bir şekilde yerleştirmiş olduğu toplumlarda görülür. Sömürülen grubun gücü durumunu değiştirmeye yetmediğinden ya da herhangi bir değişiklik düşününe sahip olmadığından bu grup efendilerine yaşamlarını sağlayan ve yaşamın verebileceği her şeyi kendilerinden edindikleri kimseler olarak bakma eğilimini gösterecektir. Kölenin efendisinden elde ettiği ne kadar az olursa olsun o kendi çabasıyla bunu bile elde edemeyeceğini düşünmektedir. Çünkü içinde yaşadığı toplumun yapısı onu bu toplumu düzenlemeye ve kendi usuna dayanarak etkinlikte bulunmaya yetenekli olmadığı konusunda koşullandırmıştır. Çağdaş Amerikan kültürü söz konusu olduğunda alıcı tutumun ilk bakışta bu kültürde hiç yer almadığı görülür. Kültürümüz düşünürleri ve uygulaması yani tümüyle alıcı yönlenmeyi yüreksizlendirip herkesin kendi başının çaresine bakması, kendisinden sorumlu olması ve eğer bir yerlere erişmek istiyorsa kişisel girişimini kullanması gerektiğini vurgular. Ama alıcı yönlenme yüreksizlendirildiği halde kesinlikle ortadan kalkmış değildir. Yukarıdaki sayfalarda tartıştığımız uymak ve hoşnut etmek gereksinmesi, çağdaş insanda kolayca ayırdına varılamayan bir alıcılığın kökü olan bir güçsüzlük duygusuna yol açar. Bu duygu özellikle uzman ve kamuoyuna karşı takınılan tavırda ortaya çıkar. İnsanlar her alanda işlerin nasıl olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini anlatacak bir uzman bulunduğunu, kendilerine düşen şeyin de onu dinleyip önerilerini özümsemekten ibaret olduğunu düşünürler. Örneğin bilim alanında uzmanlar vardır, mutluluk uzmanları vardır ve bazı yazarlarda saat en çok satan bestseller kitapların yazarları oldukları için yaşama sanatının uzmanları haline gelirler. Bu çok genel ama ayırdına varılamayan alıcılık modern folklorda reklamcılığın özellikle kışkırttığı bazı garip biçimlere bürünür. Herkes köşeyi çabuk dön planlarının işe yaramadığını gerçekçi bir şekilde bildiği halde yaşamını çaba harcamaksızın kazanmayı eğilim gösterir. Bu bir ölçüde araçların kullanımı ile bağlantı içinde de dile getirilir. Değiştirilmesine gereksinme duyulmayan araba, insanı kapağını açma güçlüğünden kurtaran dolma kalem, bu eğilimin yalnızca gelişigüzel örnekleridir. Bu eğilim özellikle konu olarak mutluluğu işleyen kitaplar için geçerlidir. Aşağıdaki alıntı çok karakteristiktir. Yazar, bu kitap size nasıl daha önce olduğunuzdan en az iki kez daha çok mutlu, iyi enerji ile dolu, kendine güvenir, yetenekli ve bağımsız bir erkek ya da kadın olabileceğinizi anlatıyor ve şunları ekliyor. Sizden çok çalışmanızı gerektiren ansal ya da fiziksel bir program izlemeniz istenmiyor. İstenen daha kolay bir şey. Burada belirtilen şekliyle vaat edilen yararları sağlayacak yol belki biraz garip görünebilir. Çünkü içimizden pek azı uğraş vermeksizin bir şeyler elde edilebileceğini düşleyebilir. Ama göreceğiniz gibi mutluluğa çaba harcamaksızın ulaşacaksınız. Dipnot: Hall Felvey, 10 Seconds That Will Change Your Life, Chicago, Wilcox, Follett, 1946. Sav sözü, sloganı, neye gereksinme duyuyorsam onu alırım olan sömürücü özyapı, korsan ve feodal atalara kadar geri gider. Oradan ise kıtanın doğal kaynaklarını sömürmüş olan 19. yüzyıl soyguncu baronlarına kadar gelir. Max Weber'in terimlerini kullanacak olursak, amaçları ucuz satın alıp pahalı satmak olan paryalar ve macera kapitalistleri, güç ve zenginliği acımasızca elde etmeye çalışan, kardan başka bir amaç gözetmeksizin dünyayı dolaşan bu özyapıdaki insanlardı. Özgür pazar 18 ve 19. yüzyıllarda yarışmacı koşullar altındaki işleme biçimiyle bu tipi besledi. Yaşadığımız çağ, yetkici dizgelerde sömürücülüğün yeniden apaçık bir şekilde canlandırıldığını görmüştür. Bu dizgelerin kendi ülkelerininkini pek o kadar olmamakla birlikte, işgali güçlerinin yettiği tüm öteki ülkelerin doğal insansal kaynaklarını sömürme girişiminde bulunduklarını görüyoruz. Onlar güçlünün hakkı olduğunu açıkça bildirip, bildirilerini daha güçlü olanların yaşamlarını sürdürmelerine izin veren doğa yasasını göstererek ussallaştırmaktadırlar. Onlara göre sevgi ve terbiye zayıflık göstergeleri, düşünme ise korkak ve yozlaşmış kişilerin uğraşıdır. İstifçi yönelme 18 ve 19. yüzyıllarda sömürücü yönelmenin yanında yer almıştı. İstifçi tip tutucuydu. Acımasız kazançlardan çok daha önce kazanılmış olanların korunmasına ve sağlam ilkelere dayanan yöntemli ekonomik uğraşlara ilgi duymaktaydı. Ona göre mülkiyet kendi kimliğinin, beninin simgesi, bu mülkiyetin korunması ise saltık bir değerdi. Bu yönelme ona büyük ölçüde güvenlik sağlamıştı. 19. yüzyılın görece değişmez koşulları altında korunan şekliyle mülklere ve aileye sahip olması, onun için güvenilir ve elverişli bir dünyayı oluşturmaktaydı. Çalışmayı ve başarıyı iyiliğin kanıtı olarak vurgulayan Püritan ahlak felsefesi, güvenlik duygusunu desteklemekte ve yaşama hem bir anlam hem de dinsel bir doyum duyusu verme eğilimini taşımaktaydı. Bu değişmeyen dünya, değişmeyen mülkiyetler ve değişmeyen ahlak felsefesi, orta sınıfın üyelerine bir ait olma, kendine güvenme ve gurur duygusu kazandırmıştı. Pazarlayıcı yönelme 18. ya da 19. yüzyıllarda ortaya çıkmamıştır. O kesinlikle çağımızın bir ürünüdür. Malların olduğu kadar paketlemenin ya da dış görünüşün, etiketin ve marka adının önem kazanması yalnız son zamanlara özgü bir durumdur. Çalışmanın saltık doğru olduğu görüşü ağırlığını yitirmekte, satışın saltık doğru olduğu görüşü üstünlük kazanmaktadır. Feodal dönemlerde toplumsal devinim çok sınırlıydı ve insan ilerleyebilmek için kişiliğini kullanamazdı. Yarışmacı pazar çağında ise toplumsal devinim özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde görece daha fazlaydı. İnsan eğer malları teslim etmişse ilerleyebilirdi. Günümüzde bireyin tek başına bir servet yapabilme konusundaki olanakları önceki dönemle karşılaştırıldıkça büyük ölçüde azalmıştır. İlerlemek isteyen biri büyük şirketlere ya da örgütlere uymak zorundadır ve kendisine asıl yararlı olacak şeylerden biri de kendisinden beklenen rolü oynama konusunda yeteneğidir. Bireyselliğin ortadan kalkışı, yaşamın boşluğu ve anlamsızlığı, bireyin düzenekselleşmesi artan bir doyumsuzluk, daha uygun bir yaşama biçimi ve insanı bu ereğe götürecek kurallar arama gereksinmesiyle sonuçlanmıştır. Şimdi ele alacağım üretici yönlenme öyle bir özyapı tipini gösteriyor ki, bu özyapı içinde bireyin tüm öteki gizli güçleri asıl amaç olan büyüme ve gelişme yanında ikinci derecede kalıyorlar. 3. Üretici yönlenme. A. Genel özellikler. Klasik dönem Orta Çağ yazınından 19. yüzyılın sonuna kadar iyi insan ve iyi toplumun nasıl olmaları gerektiği görüşünü betimlemeye büyük ölçüde çaba harcanmıştı. Bu tür görüşler kısmen felsefi ya da tanrı bilimsel denemelerde kısmen de ütopyalar biçiminde dile getirilmişlerdi. 20. yüzyılda bu tür görüşlerin eksikliği göze çarpmaktadır. Yüzyılımızda ağırlık insan ve toplumun eleştirel çözümlemesine verilmekte, bu çözümlemelerde insanın nasıl olması gerektiğine ilişkin olumlu görüşler yalnızca örtük bir şekilde dile getirilmektedir. Bu eleştirinin büyük bir önem taşıdığı ve toplumdaki her gelişmenin koşulu olduğu konusunda da eline geçirdiği özdekleri, usf imgelemini, hayal gücünü kullanarak dönüştürebilen üretici bir hayvan olarak da tanımlanabilir. O üretebilmesi bir yana yaşamak için üretmek zorundadır da. Ama özdeksel üretim yine de öz yapının bir yönü olarak ortaya çıkan üreticiliğin en sık görülen simgesidir. Kişiliğin üretici yönlenmesi, dipnot, bu kitapta kullanılan şekil üreticilik özgürlükten kaçışta, escape from freedom, betimlenmiş olan kendiliğindenlik kavramının daha genişletilmiş bir şeklidir. Bir temel tavrı tüm insansal yaşantı alanlarındaki ilişki kurma biçimini gösterir. Bu yönlenme insanın başkalarına, kendisine ve nesneler verdiği ansal, duygusal ve duysal yanıtları kapsar. Üreticilik insanın güçlerini kullanma ve doğasındaki gizli güçleri gerçekleştirme konusundaki yeteneğidir. Eğer biz insan kendi güçlerini kullanmalıdır dersek bunun onun özgür olması ve güçlerini denetleyen birine bağımlı olmaması gerektiğini dile getiririz. Ayrıca onun us tarafından yönlendirildiğini de biliriz çünkü o güçlerinin ne olduğunu ve onları nasıl kullanacağını bildiği zaman onlardan yararlanabilir. Üreticilik onun kendini, güçlerinin dışlaşması ve edimde bulunan kişi aktör olarak duyumsaması, yani kendisini kendi güçleriyle özdeşleştirdiğini hissetmesi ve aynı zamanda bu güçlerin artık ondan gizlenmeyip ona yabancılaşmamaları anlamına gelir. Üreticilik teriminin kendilerine uydurulduğu yanlış anlamalardan kaçınmak için üreticilikle ne kastedilmediğini kısaca tartışmak yerinde olur. Üreticilik sözcüğü genelde yaratıcılıkla, özellikle sanatsal yaratıcılıkla birleştirilir. Kuşkusuz üreticiliğin en inandırıcı temsilcisi gerçek sanatçıdır. Ama tüm sanatçılar üretici değildir. Göreneğe uygun şekilde yapılmış bir yağlı boya resim, herhangi birinin benzerini kanva üstünde fotoğraf biçiminde yeniden üretme konusunda bir becerisi olmaksızın da üretici olarak duyumsayabilir, görebilir, hissedebilir ve düşünebilir. Üreticilik ansal ve duygusal yönden sakatlanmamış olması koşuluyla her insanın yetenekli olduğu bir tavırdır. Üretici terimi etkin sözcüğüyle üreticilik de etkinlikle karıştırılmayı elverişlidir. Bu iki terim örneğin Aristoteles'in etkinlik kavramında olduğu gibi eş anlamlı olabildikleri halde modern kullanımında etkinlik çok kez üreticiliğin tam karşıtını göstermektedir. Etkinlik genellikle var olan bir durumda güç harcayarak değişiklik yapan davranış olarak tanımlanır. Buna karşılık eğer insan var olan bir durumu değiştirmeye ya da açıkça etkilemeye yeteneksizse ya da kendi dışındaki güçlerce harekete geçiriliyorsa o zaman edilgin bilgi olarak betimlenir. Günümüzün etkinlik kavramı yalnız harcanan gerçek gücü ve oluşturduğu değişikliği göz önüne alır. Etkinlikleri yöneten ve onların temeli olan ruhsal koşulları birbirinden ayırmaz. Uyutum, hipnoz altındaki kişinin etkinliği aşırı da olsa üretici olmayan etkinliğe verilecek bir örnektir. Derin hipnotik trans durumuna girmiş biri gözlerini açık tutabilir, yürüyebilir, konuşabilir, söylenenleri yapabilir. Yani edimde bulunur. Güç harcandığı ve bir değişiklik oluşturulduğu için genel etkinlik tanımı ona da uygulanabilir. Ama eğer bu etkinliğe özgü öz yapı ve niteliği inceleyecek olursak, edimde bulunanın gerçekte uyutulmuş olan kişi değil, düşüncelerini aşılayarak onun aracılığıyla edimde bulunan uyutumcu, hipnotizmacı olduğunu görürüz. Hipnotik trans yapay bir durumdur. Ama kişinin içinde etkin olduğu halde edimde bulunan gerçek aktör olmadığı, etkinliğinin kendisi üstündeki denetleyemediği zorlayıcı güçlerin sonucunda ortaya çıktığı bir duruma belki aşırı ama karakteristik bir örnektir. Üretici olmayan etkinliğin çok yaygın bir tipi ister yayın ya da süreyen, ister bilinçli ya da bilinç dışı olsun, çok kez günümüz insanların çılgınca anlıksal uğraşlarının kökeninde yatan kaygıya duyulan tepkidir. Kendisi de çoğunlukla kaygıyla karışık olduğu halde kaygının güdümlediği etkinlikten farklı olan bir etkinlik tipi de bir yetkiye bağımlı olma ya da boyun eğmeye dayanan etkinlik tipidir. Yetkeden korkulabilir, yetkiye beğenilir ya da sevilir. Genellikle her üç duygu da birbirine karışmıştır. Ama etkinliğin nedeni hem biçimsel bakımdan hem de içerikleri yönünden yetkenin buyruğudur. Kişi etkindir çünkü yetki onun etkin olmasını istemektedir. O da yetkenin kendisinden yapmasını istediği şeyi yapar. Bu tür etkinlik yetkeci öz yapıda bulunur. Etkinlik onun için kendi beninden daha yüksek bir şey adına edimde bulunma anlamına gelir. O tanrı geçmiş, mazi ve ödev adında eylemde bulunabilir ama kendi adına eylemde bulunamaz. Yetkeci öz yapı eylemde bulunma itilimini kendisine baş kaldırılamayan ve değiştirilemeyen üstün bir güçten alır. Onun bu nedenle kendi içindeki kendiliğinden oluşan itilimleri dinleme gücü yoktur. Dipnot ama yetkeci öz yapı yalnız boyun eğme eğilimini göstermekle kalmaz. Aynı zamanda başkalarına egemen olmayı da ister. Gerçekte onda her zaman hem sadist hem de mazoşist yönler vardır. Bu yönler ancak güçleri ve bastırılmaları oranında birbirlerinden ayrılırlar. Özgürlükten kaçıştaki yetkeci öz yapı tartışmasına bakınız. Boyun eğici etkinliğe benzeyen bir başka etkinlik de düzeneksel mekanik etkinliktir. Bu etkinlikte üstün bir yetkiye bağımlılıktan çok kamuoyunun, kültür kalıplarının, sağduyu ya da bilimin temsil ettikleri adsız anonim bir yetkiye bağımlılığı görürüz. Kişi kendisinden duyması ya da yapması beklenilen şeyi duymakta ya da yapmaktadır. Etkinliği kendi ansal ya da duygusal yaşantılarından doğmayıp bir dış kaynaktan oluştuğu için kendiliğindenliği, spontaniti olmayan bir etkinliktir. Ustaşı tutkular en güçlü etkinlik kaynakları arasında yer alırlar. Cimrilik, mazoşizm, imrenme, kıskançlık ve tüm öteki açgözlülük biçimleri tarafından güdümlenen birey eylemde bulunmaya zorlanır. Ama eylemleri özgür olmadığı gibi ussal da değildir. Bu eylemler tersini usa ve bir insan olarak onun kendi çıkarlarına karşıdır. Böylesine saplantıları olan kişi kendisini yineler. Giderek daha katı ve basmakalı bir olup çıkar. O etkindir ama üretici değildir. Bu etkinliklerden kaynakları ustaşı ve eylemde bulunan kişiler ne özgür ne de ussal olmadıkları halde çok kez özdeksel başarıya yol açan önemli pratik sonuçlar doğar. Üreticilik kavramında biz zorunlu olarak pratik sonuçlara götüren etkinlikle değil ama bir tutumla insanın yaşama süreci içinde kendisine ve dünyaya karşı yönlenmesi ve tepki biçimiyle ilgileniyoruz. Yani insanın başarısıyla değil öz yapısıyla ilgileniyoruz. Dipnot: İlginç bir üretici düşünme çözümleme girişimi eksik bırakılmış da olsa Max Wertheimer'in Productive Thinking, Üretici Düşünce, New York, Harper Brothers 1945 adlı yapıtıdır. Üreticiliğin bazı yönleri Münsterberg, Nathorp, Bergson ve James tarafından Brentano ve Husserl'in ruhsal edim çözümlemelerinde, Dilthey'in sanatsal üretimi çözümlemesinde ve O. Schwarz'ın Medisenische Antropolojisinde ele alınmıştır. Ama tüm bu yapıtlarda sorun öz yapı ile ilgili içinde işlenmemiştir. Üreticilik insanın kendisine özgü gizli güçleri gerçekleştirmesi, kendi güçlerini kullanmasıdır. Ama güç nedir? Bu sözcüğün iki çelişik kavramı göstermesi oldukça ironik bir durumdur. Güç dendiğinde bir şeye gücü yetmek yani yetenek ve bir şey üstünde baskı kurmak yani üstünlük anlaşılır. Ama bu çelişki özel türden bir çelişkidir. Güç eşittir üstünlük, baskı, güç eşittir yeteneğin felce uğramasının sonucudur. Bir şey üstünde güç sahibi olma, bir şeye gücü yetmenin yozlaşması sonucu ortaya çıkar. İnsanın güçlerinden üretici bir şekilde yararlanma yeteneği onun gücü, bu konudaki yeteneksizliği ise güçsüzlüğüdür. O us gücü ile olayların yüzeylerinden içlerine sızıp özlerini anlayabilir. Sevgi gücü ile bir insanı ötekinden ayıran duvarı yıkıp aşabilir. İmgelem gücüyle ise henüz var olmayan şeyleri gözünün önünde canlandırabilir, planlar yapıp böylece yaratmaya başlayabilir. İnsan güçsüz olduğu zaman dünyaya olan bağlılığı başkalarına sanki onlar eşya imiş gibi baskı yapmak ve onlar üstünde üstünlük kurmak isteğine dönüştürülür. Üstünlük ölümle, güç ise yaşamla birleştirilir. Üstünlük güçsüzlükten doğar ve karşılığında onu pekiştirir. Çünkü eğer birey bir başkasına kendisine hizmet etmesi için baskı yapabiliyorsa, üretici olma yönündeki kendi gereksinmesi büyük ölçüde felce uğramıştır. İnsan güçlerini üretici bir biçimde kullandığı zaman dünya ile nasıl bir bağlantısı vardır? Dışımızdaki dünya iki şekilde duyumsanabilir. Bunlardan birincisi olup bitenleri her ne kadar salt yeniden üretici algı anlığın etkin bir katılımını gerektiriyorsa da tıpkı bir filmin fotoğrafını çektiği şeyleri harfi harfine kaydetmesi gibi algılayarak yeniden üretme yoluyla duyumsamasıdır. İkincisi ise bu yeni materyali kendi ansal ve duygusal güçlerinin kendiliğinden etkinliği aracılığıyla alarak, canlandırarak ve yeniden yaratarak üretici bir şekilde duyumsamasıdır. Herkes belli bir ölçüde her iki şekilde de tepkide bulunduğu halde bu duyumsama türlerinden hangisinin daha ağır bastığı büyük bir farklılık gösterir. Bazen ya biri ya öteki körelir. İşte içinde yeniden üretici ya da üretici tutumun hemen hemen bulunmadığı bu aşırı durumların incelenmesi, bu olaylardan her birinin anlaşılması için en iyi yaklaşımın ne olduğunu gösterir. Kültürümüzde üretici yeteneğin görece körelmesi çok sık ortaya çıkar. Kişi nesneleri oldukları gibi ya da kültürünün onların olmalarını istediği şekilde tanıyabilir. Böyle biri olayların yüzeysel özelliklerine ilişkin görülmesi gereken ne varsa hepsini gören ama yüzeyin derinliklerine sızıp özü görmeye, henüz görünür olmayanı gözünün önünde canlandırmaya gücü yetmeyen tam bir gerçekçidir. O bütünü değil ayrıntıları yani orman yerini ağaçları gören kişidir. Ona göre gerçeklik, realiti yalnızca o ana dek özdeşleşmiş olan tüm şeylerin toplamıdır. Böyle birinin imgelemi olmadığından söz edemeyiz ama onun imgelemi var olan ve tümü bilinen etkenleri birleştiren ve bunların gelecekteki işlemlerini çıkarımsayan hesaplayıcı bir imgelemdir. Öte yandan gerçeği algılama yetisini yitirmiş olan kişi delidir. Ruh hastası içinde tam bir güven duyar gibi göründüğü içsel bir gerçeklik dünyası kurar. O kendi dünyasında yaşar. İnsanların tümünün algıladıkları gerçekliğin ortak etkenleri onun için gerçek değildir. İnsan gerçeklikte var olmayıp tümüyle kendi imgeleminin ürünü olan objeler gördüğünde sanrıları, halüsinasyon var demektir. Böyle biri olayları gerçeklikte olup bitenlere ilişkin yeterince bilgi sahibi olmadan ve gerçekliğe başvurmadan kendi duyguları aracılığıyla yorumlar. Yansıtımcalı, dipnot, Yansıtımcalı kişilik, bireyin belirgin kuşkuculuk, imreni, kıskançlık, inatçılık ve çevreden gelebilecek uyaranlara karşı aşırı duyarlılık gösterdiği hastalıklı bir kişilik yapısı. Bunlar genellikle bilinçaltındaki güçlü suçluluk ve günahkarlık duygularını dış çevreye yansıtarak algılar. TDK Ruh Bilim Terimleri Sözlüğü sayfa 174 ÇN. Paranoid biri idam edilmekte olduğunu inanabilir ve rastlantı sonucu öne sürülmüş bir görüş onun için kendisini küçük düşürecek ve yıkacak bir plan anlamına gelebilir. Böyle biri bu niyetin daha açık ve seçik bir şekilde söylenmemiş oluşunun bir şeyi kanıtlamadığına, öne sürülen görüş yüzeyde zararsız göründüğü halde eğer daha derinlemesine ele alınırsa gerçek anlamının ortaya çıkacağına inanmaktadır. Çünkü ruh hastası için asıl gerçekçilik silinip ortadan kalkmış ve onun yerini bir içsel gerçeklik almıştır. Gerçekçi yalnızca nesnelerin yüzeysel özelliklerini görür, o dış dünyayı görüp bu dünyayı andığında fotoğraf makinesinin yaptığı gibi yeniden üretebilir ve insanlarla nesneleri bu resimde göründükleri gibi yöneterek eylemde bulunabilir. Çılgın kişi gerçekliği olduğu gibi görme konusunda yeteneksizdir. O gerçekliği yalnızca bir simge ve kendi içsel dünyasının bir yansıması olarak algılar. Gerçekçi de çılgın da hastadır. Gerçeklikle bağını kopartmış olan ruh hastasının hastalığı, onun toplumsal işlevini yerine getirememesine neden olur. Gerçekçinin hastalığı bir insan olarak kendisini yoksullaştırır. O toplumsal işlevi yönünden gücünü yitirmemiş olduğu halde, gerçekliğe ilişkin görüşü derinlik ve perspektiften yoksun olduğu için öylesine yozlaşmıştır ki, kendisinden dolaysız verileri yönlendirmesi ve kısa vadeli amaçlar dışında bir şey beklendiği zaman başarılı olamaz. Gerçekçilik çılgınlığın tam karşıtıymış gibi görünmesine karşın onun yalnızca tamamlayıcısıdır. Hem gerçekçiliğin hem de çılgının asıl karşıtı üreticiliktir. Normal insan dünya ile onu olduğu gibi algılayarak ve onu kendi güçleri aracılığıyla zenginleştiğini ve canlandığını düşünerek bağlantı kurma yeteneğindedir. Eğer bu yeteneklerinden biri körelmişse insan hastadır. Ama normal insanda ağırlıkları değişik bile olsa her iki yetenek de vardır. Yeniden üretici ve üretici yeteneklerin varlığı üreticilik için bir ön koşuldur. Onlar karşılıklı etkileşimleri üreticiliğin devrimsel kaynağı olan karşıt kutuplardır. Son tümcemle üreticiliğin her iki yeteneğin bir toplamı ya da birleşimi olmayıp bu etkileşimden doğan yeni bir şey olduğunu vurgulamak istiyorum. Üreticiliği dünya ile bağlantı kurmanın özel bir biçimi olarak betimlemiştik. Burada üretici bireyin bir şey üretip üretmediği ve eğer üretiyorsa bunun ne olduğu sorusu karşımıza çıkıyor. İnsanın üreticiliğinin özdeksel şeyler, sanat yapıtları ve düşünce dizgeleri yaratabileceği doğrudur. Ama insanın kendisi büyük bir farklı üreticiliğin en önemli objesidir. Doğum gebelikle başlayıp doğumla sona eren bir süreklilik içinde yalnızca özel bir aşamadır.